Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bağlantı problemi var galiba. Bağlantı zayıflayınca odadan düştük anlaşılan. Şu anda ses geliyor mu? Olduğumuz yerden devam edelim inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına sürekli olarak vaaz etmez. Bazen de onları kendi hallerine bırakırdı. Nitekim sahih ayında, yani Buhari ve Müslim'in sahihlerinde gelen şu rivayette olduğu gibi, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh her perşembe günü bizlere vaaz ederdi diyor Ebu Vail. Adamın birisi kendisine, ey Ebu Abdurrahman, biz senin konuşmandan hoşlanıyor ve beğeniyoruz. Senin her gün böyle bize konuşma yapmanı arzuluyoruz dedi. O da cevap olarak şöyle dedi. Bunu yapmama engel olan tek şey sizleri bıktırma korkusudur. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da vaazlarla bıktırmamak için bizleri zaman zaman kendi halimize bırakırdı. Beli konuşmak güzel bulunmuştur. Çünkü bu söyleneni kalplerin kabul etmesine ve kendisine çekmesine daha yakındır. Belagat, anlatılmak istenen mananın en güzel biçimde anlatılması, maksada delalet eden sözlerle dinleyicilerin kalplerine en mükemmel surette ulaşılmasını sağlamaktır. Ve bunu da en fasih ve kulağa hoş gelen şekilde ve kalpte etki bırakan biçimde yapmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbelerini kısa tutar, asla uzatmaz, hatta belli ve veciz biçimde konuşurdu. Sahih-i Müslim'de Cabir bin Semura radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Cabir radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Onun namazı da kısa, hutbesi de kısa idi. Ebu Davud'un rivayetinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü vaazı uzatmaz, sadece birkaç kelimeden ibaret olurdu şeklinde geliyor. Müslim Ebu Vail'den şöyle rivayet ediyor. Ammar radıyallahu anh bize hutbe okudu. Hutbesini belli ve veciz biçimde okudu. Hutbeden inince kendisine, ey Ebul Yakzan, hutbeyi belli ve veciz okudun. Keşke biraz soluklansaydın, yani uzatsaydın dedik. Bize şöyle cevap verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişinin namazı uzun, hutbeyi kısa tutması fakih, derin kavrayışlı oluşunun alametidir. Öyleyse namazı uzun tutun, hutbeyi kısa kesin. Çünkü söz içinde sihirli olanı vardır buyurduğunu işittim diyor. İmam Ahmed bin Hanbel ve Ebu Davud Hakem bin Hazen'den şöyle rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazı kıldım. Kalktı, asaya yahut kirişe dayanarak hutbede Allah Teala'ya hamd etti. Hafif birkaç mübarek ve güzel sözlerle senada bulundu diyor. Amr bin As radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Adamın biri kalktı ve sözü uzattı. Bunun üzerine Amr radıyallahu anh şöyle dedi. Sözünü kısa tutsaydı kendisi için daha hayırlı olurdu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben sözün kısa tutulması gerektiğini düşünüyorum yahut emrediyorum. Çünkü kısa tutmak daha hayırlıdır buyurduğunu işittim. Hadis-i şerifte, yani Erbaz bin Sariye radıyallahu anh'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte, gözlerden yaşlar boşandı, kalpler titredi cümlesindeki iki özellik, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerinde yaşadıkları hal olması sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin müminleri bu vasıfla övdüğü iki özelliktir. Evet, Enfal suresinin ikinci ayetinde Allah Azze ve Celle, müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Yine Hac suresinin 34 ile 35. ayetlerinde, İlahınız bir tek ilahtır, öyleyse ona teslim olun. Ey Muhammed, o ihlaslı ve mütevazi insanları müjdele. Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Hadid suresinin 16. ayetinde, İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Zümer suresinin 23. ayetinde Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Evet, Maide suresinin 83. ayetinde de şöyle buyruluyor. Resul'e indirileni duydukları zaman tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik, bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaaz esnasında halden hale geçtiği anlatılmıştır. Cabir radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuduğu zaman kıyametten bahsedince öfkesi kabarır, sesini yükseltir ve gözleri kızarırdı. Sanki sabah size baskın yapacaklar, akşam size baskın yapacaklar sözleriyle baskına karşı bir orduyu uyarıyormuş gibiydi. Evet, bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. Sahihayn'de yani Buhari ve Müslim'de Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş zevale erdiği vakit öğle namazını kıldırırdı. Selam verince minbere çıktı ve kıyameti anlattı. Kıyametten önce büyük işler olacağını söyledi. Sonra şöyle buyurdu. Kim bana bir şey sormayı arzu ediyorsa onu sorsun. Vallahi bana her ne sorarsanız size onun cevabını şu bulunduğum yerde mutlaka vereceğim. Enes radıyallahu anh der ki cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünü işitince çokça ağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sorun bana sözünü tekrar edip durdu. Adamın biri kalktı ve ey Allah'ın Resulü benim yerim neresi diye sordu. Bu soruya cehennem diye karşılık verdi. Sonra bu hadisi rivayet etti. İmam Ahmet Müsned'inde Numan bin Beşir radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Numan radıyallahu anh bir hutbe okudu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbesinde şöyle buyurduğunu işittim. Cehenneme karşı sizi uyarıyorum. Cehenneme karşı sizi uyarıyorum. Hatta bir kimse çarşıda bile olsa şu bulunduğum yerden bu sesi işitebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öylesine söyledi ki sırtımdaki elbisesi ayaklarının dibine düştü. Yine Sahihayn'da Adi bin Hatim radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi zikrederek yüzünü çevirdi ve korundu. Sonra cehennemden sakının buyurdu. Sonra cehennemden sakının buyurdu tekrar ve yüzünü çevirerek korundu. Bunu 3 defa söyledi. Öyle ki biz onun cehennemi gördüğünü zannetmeye başladık. Sonra tekrar yarım hurmayla bile olsa cehennemden korunun. Onu bulamayan hiç olmazsa güzel bir sözle korunsun buyurdu. İmam Ahmed bin Hanbel Abdullah bin Seleme'nin Ali radıyallahu anh veya Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe irad eder. Cenab-ı Hakk'ın geleceğini vaat ettiği günleri hatırlatırdı. Öylesine etkili anlatırdı ki sanki sabah erkenden baskına uğrayacak bir topluluğu uyarıyormuş gibi her şey yüzünden okunurdu. Cibril aleyhisselam kendisine bir şey getirdiğinde yanından ayrılıp yükselinceye kadar ne güler ne de tebessüm ederdi. Taberani ve Bezzar Cabir radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği veya vaaz verdiği zaman azaba uğrayacak bir topluluğu uyaran biri derdim. Bunun dışındaki zamanlarda insanların en güzel yüzlüsü, onların en fazla güleni ve insanlara karşı davranışı en iyi olanı idi. Evet, İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste geçen ey Allah'ın Resulü, bu veda eden birinin öğüdüne benziyor. Bizlere vasiyette bulunsan ifadesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceki vaazlarında olmadığı kadar etkili ve belli hitap ettiğini ifade ediyor. Vaazın bu şekilde etkili olmasında sahabe-i kiram da bunun veda eden birinin vaazı gibi olduğunu anlamışlardı. Çünkü veda etmek üzere olan biri söyleyecek nesi varsa hepsini en etkili biçimde sözüyle ve fiilleriyle duyurmak ister. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın veda eden bir kişinin namazı gibi kılınmasını emir buyurmuştur. Çünkü bir kimse kıldığı namazın son namazı olduğunu bilince onu en mükemmel biçimde kılmaya özen gösterir. Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı veda haccı hutbesinde veda edeceğine dair tarihte veda edeceğine dair bir işarette bulunduğu gibi bu hitabında da veda etmek üzere olduğuna işaret buyurmuştur. Zira veda haccı hutbesinde şöyle buyurmuştu: "Bilemiyorum, belki bu yıldan sonra sizlerle buluşamam." Sonra insanlarla vedalaşmaya başladı. Bu yüzden bu hacca veda haccı dediler. Hacca bu Medine'ye dönüşünde insanları Mekke ile Medine arasına Hum denilen bir kuyunun başında topladı ve onlara hitaben şöyle dedi: "Ey insanlar, ben de bir beşerim. Olabilir ki Rabbimin elçisi gelir, beni davet eder, ben de icabet ederim." Bu sözlerden sonra ashabını Allah'ın kitabına sarılmaya teşvik etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ehli beytine dikkat etmelerini onlara tavsiye etmişti. İmam Müslim'in Sahih'inin hac babında bu rivayeti bulabilirsiniz. Sahih'indeki bir başka rivayette Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle diyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerinin üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra gelip minbere çıktı. Dirilerle ölülere veda eder gibi hutbe okudu. Buyurdu ki: ben havzın başına sizden önce varacağım. Gerçekten onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Benim arkamdan sizin şirk koşmanızdan korkmuyorum. Fakat ben sizlerin dünya için yarışa girmenizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum." Ukbe radıyallahu anh der ki: "Bu benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde son görüşüm oldu." Aynı rivayeti İmam Ahmed şu lafızla naklediyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi Uhud şehitleri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra gelip minbere çıktı ve buyurdu ki: ben sizleri sizden daha fazla düşünüyorum. Ben sizler üzerine şahidim. Sizinle buluşma yerimiz havzın başıdır. Gerçekten ben onu görür gibiyim. Ben sizlerin küfre düşmesinden korkmuyorum. Fakat dünya için yarışa girmenizden korkuyorum." Evet, İmam Ahmed bin Hanbel bunu Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan da rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle diyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veda eder gibi çıkıp yanımıza geldi. Buyurdu ki: ben ümmi peygamber Muhammed'im. Allahümme salli ala Muhammed. Bunu 3 defa tekrar etti. Benden sonra da peygamber yoktur. Bana kelimelerin anahtarları, mühürleri ve özlü söz söyleme özellikleri verildi. Cehennemde görevli olanların, arşı taşıyanların sayısı bana öğretildi. Bana Rabbim ihsanda bulundu. Bana ve ümmetime afiyet verdi. Aranızda bulunduğum sürece dinleyin ve itaat edin. Ben aranızdan alındığım zamanda Allah'ın kitabına sarılın. Onun helallerini helal, haramlarını da haram kabul edin." Evet, İrbal bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayetinde işaret ettiği hutbe bu bahsedilen hutbelerden biri yahut veda etmeyi hatırlatan buna benzer bir hutbe olsa gerek. Sahabeler bize vasiyette bulun sözü ile özlü ve her bakımdan yeterli bir vasiyet yapmasını istemişlerdi. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda etmek üzere olduğunu anlayınca kendisinden sonra 4 elle sarılacakları ve istifade edecekleri bir vasiyet istemişlerdi. İstedikleri vasiyetin yerine getirenler için her bakımdan kafi gelmesini, dünya ve ahiret saadetini kazandırıcı nitelikte olmasını istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de size Allah Teala'ya karşı takvalı olmanızı bir de dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim buyurdu. İşte bu iki söz dünya ve ahiret saadetini kendisinde toplamaktadır. Takvayı ele alacak olursak bu haslet kendisine sarılanları ahiret saadetine eriştirmeye kefildir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin hem öncekilere hem de sonrakilere, kısacası bütün insanlara tavsiye buyurduğu önemli bir haslettir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkun diye emrettik. Nisa suresinin 131. ayetinde böyle buyruluyor. Takva hakkında daha önce Muaz bin Cebel radıyallahu anh'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a yapmış olduğu bir tavsiye de önemli bir tavsiye. Her nerede bulunursan bulun, Allah'tan kork ve her kötülüğüne karşı onu yok edecek bir hasene, bir iyilik işle diyordu. İdarecilere itaat konusunda, Müslümanların idaresini elinde tutan yöneticileri dinleyip itaat etme konusunda bu dünya mutluluğunun anahtarlarından birisi yine bu. İnsanların faydasına olan işleri ve dünya hayatının düzene girmesi yine bununla sağlanmaktadır. Dinlerine destek olmak, Rablerine itaat olma konusunda yardım görmeleri de yine bu yolla elde edilebilir. Nitekim Ali radıyallahu anh şöyledir: İnsanların işleri iyi ya da kötü de olsa başlarında bir idarecinin bulunması ile ancak mümkün olur. Eğer yönetici günahkar birisi ise, mümin kişi onun idaresi altında Rabbine ibadetini yerine getirir. Facir kişi de eceline doğru yol alır. İbn-i Ebi Şeybe rivayet ediyor bunu Ali radıyallahu anh'de. Evet, yöneticiler, burada itaat edilmesi gereken yöneticiler, Müslüman yöneticilerdir. Yoksa zamanımızdaki tağutlar değil. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der yöneticiler hakkında: onlar bizim şu beş işimizle ilgilenirler. Cuma, cemaat, bayram, geçitler ve sınırlar. Vallahi bunlar olmadan dinin dosdoğru yaşanması mümkün olmaz. Yöneticiler zulüm ve haksızlık yapsalar bile Allah Teala'nın onlar eliyle yaptığı ıslahlar onların yaptığı ifsatlardan çok daha fazladır. Her ne kadar onlara itaat insanın öfke ve kızgınlığına sebep oluyorsa da onlardan ayrılmak da küfürdür. Evet, halifesi olan yöneticiden ayrılmak veya Müslümanların cemaatinden ayrılmak hakkında söylüyor bunu Hasan-ı Basri. Maalesef günümüzde Müslümanların halifesi bulunmadığı için ümmetin bölünmüşlüğü, tevhid üzere, vahdet üzere hareket edemeyişi de söz konusu. Halilan Kitabul İmare isimli eserinde Ebu Ümame radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yatsı namazını kıldırınca huzurumda toplanın size söyleyeceklerim var buyurdu. Sabah namazını kıldırınca şöyle buyurdu: emrettiğim gibi toplandınız mı? Sahabeler de evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bunu anladınız mı? Buyurdu ve bunu 3 defa tekrar etti. Biz de evet dedik. Sonra yine 3 defa namazı kılın, zekatı verin. Bunu da anladınız mı? Dedi. Biz evet dedik. Ardından yine dinleyin ve itaat edin buyurdu. Ve 3 defa bunu anladınız mı? Diye sordu. Biz de evet dedik. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize çok uzun bir konuşma yapacağını düşünüyorduk. Baktık ki bu sözleri ile bize söylenmesi gereken her şeyi söylemiş. Müşrik halife olmadığı için değil tabii ki. Burada Müslümanların halife bulunmaması sebebiyle, halifesi bulunmaması sebebiyle ayrı ayrı hareket etmesini siyasi manada söyledim. Yoksa Müslümanların problemleri esasında akidede bugün. Bu akidenin sahih temeller üzerine yerleşmesinden sonra ancak Allah Azze ve Celle'nin bizlere lütfedeceği bir şey olacaktır. Nur suresinin 55. ayetinde bu beyan ediliyor. Yani bizler buna layık olursak, iman eder ve salih amel işlersek, imanımıza zulüm bulaştırmazsak Allah Azze ve Celle bize bunu vaat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyet ettiği bu esaslar Veda Haccı hutbesindeki tavsiyeleri arasında da yer alıyor. İmam Ahmed ve Tirmizi Ümmü Husayn el-Ahmesiye radıyallahu anhadan şöyle rivayet ediyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Veda Haccı'ndaki hutbesinde şöyle buyurduğunu işittim. Ey insanlar, Allah'tan korkunuz. Başınıza vücut organları eksik, habeşli bir köle yönetici olsa bile sizin aranızda Allah'ın kitabını yürürlükte koyduğu sürece dinleyin, onu dinleyin ve itaat edin. Müslim'in rivayetinde sadece dinleyin ve itaat edin lafzı vardır. Yine İmam Ahmet ve Tirmizi Ebu Ümame radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hac hutbesinde şöyle buyurduğunu işittim. Allah'tan korkun, 5 vakit namazınızı kılın, mallarınızın zekatını verin, emir sahiplerine, yöneticilere itaat edin. Böylece Rabbinizin cennetine girin. Diğer bir rivayette de, ey insanlar, benden sonra başka bir peygamber, sizden sonra başka bir ümmet gelmeyecektir. İfade yine bu Tirmizi Ahmet ve Hakim'in rivayetinde geliyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan malının zekatını gönül hoşluğuyla ve sevabını Allah'tan bekleyerek eda etmiş olarak ve yöneticileri dinleyip itaat etmiş olarak Allah'a kavuşursa onun için cennet vardır. Yahut onu cennete koyar. Hadis-i şerifte geçen, başınıza bir köle getirilse bile, başka bir rivayete göre Habeşli bir köle ifadesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize ulaşan rivayetler içinde çokça rastladığımız bir ifadedir. Bu husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden sonra ümmetin durumuyla ilgili olarak bilgi sahibi olduğu, kölelerin yönetici olacağını gösteren bir husustur. İmam Buhari sahihinde Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet eder. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Başınıza saçları simsiyah, üzüm tanesi gibi Habeşli bir köle getirilmiş olsa bile. Müslim'in sahihinde de Ebu Zer radıyallahu anh'ten şöyle diyor Ebu Zer radıyallahu anh. Dostum Resulullah bana başımızdaki yönetici azaları eksik Habeşli bir köle bile olsa dinleyip itaat etmemi tavsiye etti. Bu anlamda rivayet edilen hadislerin sayısı gerçekten çok fazladır. Bu manada gelen hadisler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisleriyle çelişmez. Bu iş yani imamlık, halifelik insanlar iki kişi kalsa bile Kureyş'te kalmaya devam eder. Buhari ve Müslim'in rivayeti bu. Yine insanlar yönetim hususunda Kureyş'e tabidir. Buhari ve Müslim'in rivayeti yine. İmamlar Kureyş'tendir. Bu da Ahmet bin Hanbel ile Ebu Davud et-Tayalisi'nin rivayeti. Çünkü kölenin görevlendirilmesi Kureyşli bir imam tarafından yapılabilir. Hakimin El-Müstedrek'te, Taberani'nin Mucem-ü-Saferi'nde, Bezzar'ın Müsned'inde gelen bir rivayette Ali radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar Kureyş'tendir. İyileri iyilerin emirleri, kötüleri de kötülerin emirleridir. Hepsi de haktır. Her hak sahibine hakkını veriniz. Eğer sizin başınıza azaları eksik, Habeşli bir köle emir tayin edilse onu da dinleyin ve itaat edin. Evet, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayeti cehit bir isnatla geliyor. Fakat bunun mevkuf olması yani Ali radıyallahu anh'ın sözü olması daha sahih bir isnatla geliyor. Habeşli kölenin emir olması gerçekleşmesi mümkün ve sahih olmasa bile imama itaat etmenin önemine örnek verme kabiliğinde zikredilmiştir hadislerde. Tıpkı her kim tavuk kümesi kadar da olsa bir mescit bina ederse Allah ona cennette bir ev bina eder hadisinde ifade edildiği gibi. Evet, hadiste benden sonra yaşayanlarınız gerçekten pek çok ihtilaf görecek. Bu ihtilaflar karşısında siz benim sünnetime ve hidayet rehberi olan Raşid halifelerimin sünnetine uyun. Buna azı dişlerinizle sımsıkı sarılın buyruluyordu. Hadiste geçen bu cümleler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisinden sonra dinin usulü ve furuğu üzerinde gerek sözlü, gerek ameli, gerekse itikadi yönlerden yaşayacakları fazla miktardaki ihtilafları haber verme niteliğindedir. Ümmetin sonradan yaşamış olduğu bu durum yine kendisi tarafından haber verilen ümmetin 70 küsur fırkaya bölüneceğine dair rivayete de uygun düşer. Hadiste belirtildiği gibi bu fırkaların birisi dışında hepsi de cehennemdedir. Cehennemde olmayan tek fırka ise Allah Resulü'nü ve sahabelerinin yürüdüğü yolu takip eden fırkadır. İhtilaf halinde müminlerin ne yapması gerektiğine dair emir de bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtilaf halinde kendi sünnetine ve kendisinden sonraki raşid halifelerin sünnetine uyulmasını emrediyor. Sünnet bir kimsenin tuttuğu yol demektir. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve raşid halifelerin itikat, amel ve sözlerini kapsamaktadır. Sünnetin kamil manadaki anlamı budur. Bu bakımdan selef, sünnet kelimesini bütün bu söylediğimiz hususları kapsayacak şekilde kullanmışlardır. Nitekim bu husus Hasan-ı Basri, Evzai ve Fulal bin İyaz, Allah hepsine rahmet eylesin, onlardan da rivayet edilmiştir. Sonraki alimler, yani müteahhirin alimleri, sünnet kelimesini inançla ilgili hususlar için kullanmaya başlar oldular, itikatla ilgili olarak. Zira sünnet dinin esasını teşkil ediyor ve sünnete muhalefet edenler büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Emir sahiplerinin dinlenilmesi ve itaat edilmesi emrinden sonra sünnete sımsıkı sarılmak gerektiğinin belirtilmesi, emir sahiplerine ancak Allah'a itaat etmeleri şartıyla itaat edileceğini işaret etmektedir. Nitekim hadis-i şerifte emir sahiplerine itaat ancak marufta, yani meşru olan işlerde olabilir buyurulmuştur. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Muaz radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, başımıza senin sünnetini takip etmeyen ve senin emrini tutmayan kimseler emir tayin edilirse bu hususta ne buyurursunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala'ya itaat etmeyene itaat yoktur. Ayrıca İmam Buhari Tarihul Kebir isimli kitabında rivayet ediyor. İbn-i Mace, İbn-i Mesud radıyallahu anh'den Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İleride işinizin başına sünneti terk edecek, bidatle amel eden ve namazları vakitlerinden sonralara doğru erteleyen kimseler gelecek. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, eğer onlara yetişirsem nasıl davranayım? Şöyle buyurdu. Allah'a isyan edene itaat olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün emir sahiplerini dinleyip itaat etmeyi emrettikten sonra ayrıca kendi sünnetine ve Raşid halifelerinin sünnetine uymayı emir buyurması, tıpkı kendi sünnetine uyulduğu gibi Raşid halifelerin sünnetlerine de uyulması gerektiğine delildir. Ancak bunların dışında kalan yöneticilerin uygulamaları için böyle bir uyma zorunluluğu yoktur. Ahmet bin Hanbel ve İmam Tirmizi Huzeyfe radıyallahu anh'den şöyle rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturuyorduk. Buyurdular ki, sizlerin arasında ne kadar süre kalacağımı bilemiyorum. Bu arada eliyle Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya işaret ederek, benden sonra şu ikisine uyun. Ammar'ın ahdine sımsıkı sarılın ve İbni Mesud'un size naklettiği hadisleri tasdik edin. Diğer rivayette İbni Ümmi Abdin ahdine sımsıkı sarılın ve Ammar'ın tuttuğu yolu tutun şeklinde gelmiştir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün sonlarına doğru kendisinden sonra uyunmasını emir buyurdu. Raşid halifelerin kimler olduğu bu hadiste işaret edilmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, diğer bazı başka hadislerde Osman ve Ali radıyallahu anh'a işaret edilmiştir. Sefine radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra hilafet 30 senedir, ondan sonra iş saltanata dönüşür buyurulmuştur. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Ayrıca Ahmet bin Hanbel de Müsned'inde rivayet ederek hadisin sahih olduğunu belirtiyor. İlk 4 imamın hilafetine de bunu delil olarak kabul ediyor. Alimlerin çoğu Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin de aynı şekilde Raşid halifeleri dahil olduğunu belirtmişlerdir. Buna delil olarak Ahmet bin Hanbel'in Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet etmiş olduğu şu hadisi delil getirmişlerdir. Sizlerin arasında nübüvvetin hükmü Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra Allah onu kaldırmayı dilediği zaman kaldırır. Bundan sonra nübüvvetin yolu üzere hilafet gelir. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra onu kaldırmayı dileyince Allah onu kaldırır. Bundan sonra ısırıcı meliklik gelir ve Allah'ın dilediği kadar devam eder. Daha sonra ceberut, yani zorba meliklik, saltanat devri olur ve Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah bunu kaldırmak dileyince kaldırır. Bundan sonra nübüvvet yolu üzere hilafet devri gelir. Evet, bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh hilafete geçince yanına biri girdi ve kendisine bu hadisi rivayet etti. Halife bundan büyük sevinç duydu ve bunu beğendi. Muhammed bin Sirin, Allah rahmet eylesin, zaman zaman kendisine sorulan bazı içeceklerle ilgili olarak bunu Hidayet İmamı Ömer bin Abdülaziz yasaklamıştır derdi. Evet, Ebu Nuaym Hilyetül Evliya isimli eserinde Muhammed bin Sirin'e varan isnadı naklediyor bunu. Alimler sahabeden diğerlerinin muhalefetine rağmen dört halifenin görüş birliğinde olmasını, yani icma, onların icmalarının icma veya hüccet sayılıp sayılmayacağı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda İmam Ahmet'ten iki görüş rivayet edilir. Hanefi alimlerinden Ebu Hazim, Mu'tazil döneminde Zevil Erham'ın mirasçı olacağını hükmetmiş, dört halifeye muhalefet edenlerin görüşlerine itibar etmemiş ve bu hükmü ülkenin her tarafında geçerli olacak şekilde genelleştirmiştir. Dört halifeden biri bir görüş belirtse, diğer üç halifeden biri buna muhalefet etmese, fakat sahabeden başka biri muhalif bir görüş söylese, dört halifeden olanın görüşü başkalarının görüşüne tercih edilir mi, edilmez mi? Bu mesele karşısında da alimler iki görüş belirtmişlerdir. İmam Ahmed'in ifadesine göre, raşid halifelerden olanın görüşü diğer sahabelerin görüşüne tercih edilir. Hatta abi ve başkaları da bu şekilde görüş belirtmişlerdir. Seleften pek çoğunun sözü de buna işaret etmektedir. Özellikle Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın görüşü diğer sahabenin görüşlerine tercih edilir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun hakkında Allah Teala hakkı Ömer'in lisanı ve kalbi üzere kılmıştır buyuruyor. Evet. Ahmet bin Hanbel ve İbn Ebi Şeybe, ayrıca İbn Hibban sahihinde rivayet ediyor bunu. Ömer bin Abdülaziz, Allah rahmet eylesin, onun verdiği hükümlere, yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın verdiği hükümlere dayanır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala hakkı Ömer'in lisanı ve kalbi üzere kılmıştır sözünü de buna delil olarak gösterirdi. İmam Malik rahimehullah şöyle der. Ömer bin Abdülaziz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra gelen raşid halifeler bir yol belirlediler. Bu yolu tutmak, Allah'ın kitabına sarılmak ve Allah'ın dinini güçlendirmek demektir. Hiç kimse bunun yerine başka bir şey koyamaz, değişiklik de yapamaz. Buna muhalefet edenlere itibar edilmez. Bu yolu tutanlar doğru yolu tutmuş olurlar. Bu yolu tutarak yardım isteyenler yardım görürler. Kim bu yolu terk eder, müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa Allah onu tuttuğu yolda kendi başına bırakır ve onu cehenneme yaslar. Orası ne kötü bir varış yeridir. Bu son cümle aslında Nisa suresinin 115. ayetiydi. 115. ayet olması gerek. Abdullah bin Abdülhakem yine İmam Malik'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Ömer bin Abdülaziz'in bu sözdeki azmini çok beğenirim. Abdurrahman bin Mehdi de bu sözü Malik'ten rivayet etmiş ancak onu Ömer bin Abdülaziz'den nakletmemiştir. Halef bin Halife de der ki, Ömer bin Abdülaziz'in insanlara okuduğu bir hutbeye şahit oldum. Hutbesinde şunları söyledi. İyi bilin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iki arkadaşının ortaya koyduğu yol yerine getirilmesi gereken bir görevdi. Biz o yola uyar, ondan başkasına bakmayız. Evet, bunu da Ebu Nuaym Hilyetül Evliya isimli eserinde rivayet ediyor. Ebu Nuaym yine Arzeb el-Kindi'den naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra pek çok yeni şey ortaya çıkarılacak. Bunlar içinde bana en sevimli olanı Ömer'in çıkardıklarını almanızdır. İbn Hacer el-İsabe isimli eserinde bunu Ebu Nuaym'dan naklederek rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh'ın verdiği hükümleri ve fetvaları araştırır. Ömer işlerde hakkı takip eden biriydi derdi. Evet, bunu da İbn Ebi Şeybe nakletmiştir. Eş'az, Şabi'nin şöyle dediğini nakleder. İnsanlar bir konuda ihtilaf etmişse o konuda Ömer'in nasıl hüküm verdiğine bak. Çünkü o istişare etmeden hiçbir konuda hüküm vermemiştir. Evet, bu da İbn Ebi Şeybe'den. Mücahit, Allah rahmet eylesin, şöyle der. İnsanlar bir konuda görüş ayrılığına düşerse o konuda Ömer radıyallahu anh'ın ne yaptığına bak ve onu al. Eyyub-i Sahtiyani de İmam Şabi'nin şöyle dediğini naklediyor. Ümmeti Muhammed'in icma ettiği konulara dikkat ediniz. Çünkü Allah Teala bu ümmetin sapıklık üzere icma etmesine izin vermez. Eğer ümmet bir konuda ihtilaf etmişse o konuda Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ne yaptığına bakın ve onu alın. İkrimeye Ümmü Veled'in hükmü soruldu. Ümmü Veled, İslam okulunda efendisinden çocuğu olan cariye için kullanılan bir tabirdir. O da cariyenin efendisinin ölümü ile Ümmü Veled'in hürriyetine kavuşacağını belirtti. Kendisine bu hükme nereden vardın diye sordular. Dedi ki bu hükmü Kur'an-ı Kerim'den çıkardım. Çünkü Allah Teala Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin buyurmaktadır. Ömer radıyallahu anh de emir sahibidir diyor. Vekil de şöyledir. Bir konuda Ömer ile Ali radıyallahu anhuma aynı görüşte birleşirse hüküm ona göredir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın Allah'ın adına yemin ederek şöyle dediği rivayet edilir. Sırat-ı müstakim yani dosdoğru yol Ömer radıyallahu anh'ın cennete girinceye yani ölünceye kadar üzerinde sebat ettiği yoldur. Her halükarda Ömer radıyallahu anh'ın sahabe-i kiramı toplayıp üzerinde icma sağladığı konuların hak olduğu üzerinde şüphe yoktur. Sonradan gelenler bu konuda muhalefet etseler bile bu değişmez. İhramlı iken hanımı ile ilişkiye giren kişi haccın diğer rükünlerini yerine getirir. Ayrıca bu haccı kaza etmesi ve kurban kesmesi gerekir. Kaybolmuş kişi hakkında Ömer radıyallahu anh'ın verdiği hüküm de yine böyledir. Yine diğer halifeler de bu konularda kendisine muvafakat etmiştir. Bir defada 3 talak veren kişilerin talakının geçerli sayması ve hanımının kendisine haram olması hakkında verdiği hükme gelince bu konuda sahih bir rivayet mevcut. Hadise muhalefet olduğu zaman Ömer radıyallahu anh bile olsa Allah Resulü'nün sözü hiç kimsenin sözüyle değiştirilemez. Yani bunun gibi örnekler aslında çok. Yani Ömer radıyallahu anh'ın vermiş olduğu hükümler, muvafakat ettiği hükümler, işitmemiş olduğu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işitmediği fakat daha farklı bir sahabeden gelip de Allah Resulü'nün buyurduğu ispatlanan hadislerle muhalif kaldığı yerler de olabilir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın Allah ve Resulü'nün sözünün önüne hiç kimsenin sözü geçirilemez. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya temettu haccı hakkında soran bir kimse İbn Abbas radıyallahu anh'a da bir hadis işitiyor. Allah Resulü'nün bir hadisini söylüyor İbn Abbas. Allah razı olsun her ikisinden. Karşısındaki şahıs da ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyor. Diyor. İbn Abbas da karşımdan yıkıl git. Ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum. Sen bana Ebu Bekir böyle dedi, Ömer böyle dedi diyorsun diyor. Yani ümmetin en faziletleri olan Allah Resulü'nden sonra en faziletleri olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın sözü bile olsa Allah Resulü'nün sözüne muhalif olduğu zaman onların sözüne bakılmaz. Allah Resulü'nün sözünün önüne geçirilemez. Sahabeler bunu böyle anlamışlar. Menhecleri bu şekilde devam etmiş. Ömer radıyallahu anh'ın sahabeyi toplayarak bir konu üzerinde görüş birliği sağlaması ve o anda buna hiç kimsenin muhalefet etmemiş olmasının sıhhatine delil olan bir başka hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle anlatıyor. Rüyamda kendimi bir kuyudan su çekerken gördüm. Derken Ebu Bekir geldi. Bir veya iki kova çekti. Kovaları zayıftı. Allah kendisini mağfiret buyursun. Sonra İbnül Hattab geldi ve kova daha büyük kovaya döndü. İnsanlar arasında onun yaptığını yapacak bir yiğit görmedim. Nihayet insanlar suya kandılar ve develerini ağla kapattılar. Diğer rivayette insanlar arasında İbnül Hattab gibi su çeken yiğit hiç görmedim. Yine başka bir rivayette nihayet insanlar dönüp gittiler, havuz hala fışkırıyordu şeklinde geliyor. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunu sahabelerin fazileti babında. Bu hadis Ömer radıyallahu anh'ın işleri yerli yerine koymadan vefat etmediğine delalet ediyor. Hilafetinin uzun sürmesi sebebiyle her şey yoluna girmiş, yerli yerine oturmuştur. Uzun süren görev sırasında yeni ortaya çıkan hadiselerle ilgilenme ve onları çözüme kavuşturma imkanı bulmuştur. Halbuki Ebu Bekir radıyallahu anh 2 seneden birkaç ay fazla olarak hilafet görevinde kalmıştı. Bu süre içinde de fetihlerle meşgul oldu. Savaşlar için ordular hazırlayıp gönderdi. Bu yüzden ortaya çıkan yeni meselelerle ilgilenecek vakit bulamadı. Belki de onun döneminde ortaya çıkan meseleler kendisine ulaştırma ve görüşü sormaya fırsat bulunamadığı için daha sonra halife olan Ömer radıyallahu anh'e soruldu. O da sorulara doğru cevaplar verdi ve insanların doğruyu bulmasına yardımcı oldu. Eğer Ömer radıyallahu anh bir konuda diğer insanlarla görüş birliği içinde değil de o konuda kendisinin farklı bir görüşü var ise bu konuda sahabeden başkalarının da ona muhalif görüş belirtmeye yolu vardır. Dede ile birlikte erkek kardeşin mirasçı olması kesin boşama meselelerinde olduğu gibi bu konularda Ömer radıyallahu anh'ın görüşü diğer bütün sahabe için hüccet olmaz. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Dört halifenin Raşid doğruyu bulmuş olarak nitelenmesi, hakkı tanımaları ve onunla hükmetmeleri sebebiyledir. Buna göre Raşid kelimesi gavi kelimesinin zıttı olmaktadır. Gavi kelimesi de hakkın ne olduğunu bilen fakat buna aykırı biçimde hareket eden kişi demektir. Evet, İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayetinde lafızlarından birisinde Mehdi'yin kelimesi geçer. Yani hidayet bulmuş, hidayet olunmuş. Allah Azze ve Celle'nin onları hakka yönelttiği ve onları haktan saptırmadığı anlamına geliyor bu kelimede. Buna göre insanlar üç kısma ayrılır. Raşid, Gavi ve Zal. Yani sapık. Raşid, hakkı tanıyan ve ona tabi olan kişi demektir. Gavi, hakkı tanıyan fakat ona tabi olmayan kişidir. Zal de hakkı tanımayan kimse demektir. Bu durumda raşit olan her kişi hidayet üzeridir. Tam hidayet üzere olan herkes de raşittir. Çünkü hidayet ancak hakkı tanımak ve onunla amel etmekle tam olarak gerçekleşir. Hadiste geçen ona azı dişlerinizle sımsıkı sarılın ifadesi kuvvetli biçimde sarılmak gerektiğini belirtmek için kullanılmıştır. Çünkü insanın dişleri arasında en güçlü biçimde ısırmak azı dişleriyle mümkün olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonradan çıkma işlerden kaçının çünkü her bid'at sapıklıktır cümlesi ümmetini sonradan ortaya çıkmış bid'atlere uymaktan sakındırmak içindir. Her bid'at sapıklıktır sözüyle de bu sakındırmayı daha güçlü bir şekilde belirtmiştir. Bidat ile kastedilen, sonradan ortaya çıkarılmış olan, şeriatta ona delalet eden bir aslı bulunmayan şeylerdir. Eğer şeriatta ona delalet eden bir asıl var ise, ortaya çıkarılan o şey, her ne kadar sözlükte bidat anlamına gelse de şeriata göre bidat sayılmaz. Sahih-i Müslim'de Cabir radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbesinde şöyle derdi. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan olanlarıdır. Her bid'at sapıklıktır. Tirmizi ve İbn-i Mace Kesir bin Abdullah el-Müzeni'den, o da babası vasıtasıyla dedesinden şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah ve Resulünün razı olmadığı sapıklık üzere olan bir bidat çıkarırsa, o bidat ile amel edenler kadar çıkaran kişiye günah vardır. Bununla birlikte amel edenlerin günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Ahmet bin Hanbel de Ulayf bin Haris Es-Sümali'den şöyle rivayet eder. Abdülmelik bin Mervan bana adamını göndererek dedi ki, biz insanların iki konuda birliğini sağladık. Cuma günü minberin eller üzerinde taşınarak musallaya çıkarılması ve sabah ile ikindiden sonra kıssa anlatmak. Ben de dedim ki bana göre sizin bu yaptıklarınızın bidatten bir farkı yok. Bu toplantılarımızdan hiçbirine katılmayacağım. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir topluluk ne zaman bir bidat ortaya çıkarırsa ona karşılık mutlaka bir sünnet ortadan kaldırılmış olur buyurmuştur diyor. Bu durumda sünnete sarılmak bidat çıkarmaktan daha hayırlıdır. Evet, buna benzer bir ifade Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın sözü olarak da rivayet edilmiştir. Ayrıca İbn Ömer radıyallahu anhuma insanlar güzel görse dahi her bidat, bütün bidatler sapıklıktır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bidat sapıklıktır sözü anlam yüklü sözlerdendir. Yani cevami-ül kelim denilen sözlerdendir. Hiçbir şey bunun dışında kalmaz. Bu yüzden bu söz dinde büyük bir esastır. Daha önce izahını yapmıştık. Her kim şu işimizde, dinimizde emri olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur hadisi de buna benzer bu anlamda aşağı yukarı. Öyleyse her kim yeni bir şey ortaya koyar ve dinde bir aslı bulunmadığı halde bunu dine nispet ederse ortaya konan şey sahibine reddedilir. Ortaya konan bu yeni şey sapıklıktır ve din bundan uzaktır. Bu yeniliğin itikatla ilgili yahut amelle ilgili konularda olması, zahiri ya da batini sözlerle alakalı olması da fark etmez, aynı değerdedir. Selefin bazıları bidatler için bidat hasene tabirini kullandıysa da onların bu tabiri kullanması sözlük anlamında kullanmalarından kaynaklanıyor. Evet. Onlar seni şeriatın kınadığı manada kullanmıyorlar. Nitekim Ömer radıyallahu anh'ın teravih namazını imamla beraber camide kılma usulünü getirdiği zaman dışarı çıkıp hepsinin birlikte namaz kıldığını görünce söylediği şu bidat ne güzel oldu sözü de bu anlamdadır. Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Eğer bu bidat ise ne güzel bir bidattir. Yine rivayet edildiğine göre Ubey bin Kab radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'a bu daha önce olmamıştı demiş. Ömer radıyallahu anh de biliyorum fakat bu güzel oldu diye karşılık vermiştir. Yani teravih namazı daha önceki zamanlarda bu şekilde kılınmamıştı. Ancak dinde bunun bir dayanak oluşturacak bir aslı vardır. Dinde bunun aslı şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını kılmaya teşvik eder ve insanları bu namazı kılmaya özendirirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kiram teravih namazını hem cemaatle hem de tek başlarına mescitte kılarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayında bir gece ashabı ile birlikte teravih namazını cemaatle kılmış, daha sonra ümmetine farz olur endişesiyle cemaatle kılmaktan çekinmişti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bu farz olma endişesi ortadan kalktığı için Ömer radıyallahu anh de aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında iken uygulamış olduğu bir sünneti ihya etmiş oluyordu. Yani yapmış olduğu fiil bidat değil fakat Ömer radıyallahu anh'ın orada kullandığı tabir bidat kelimesi. Ne güzel bir bidat diyor. Bu ıstılahi manada değil lügat manasında kullanılıyor. Yani bunu iyi ayırt etmek lazım. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'ın son 10 gününün tek olan gecelerini ashabıyla birlikte namaz kılarak geçirdiği de rivayet edilmiştir. Yani bu Kadir Gecesi'ni arama ile ilgili. Yine diğer bir asıl şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Raşid halifelerin sünnetine sarılmamızı emir buyurmuştur. Teravih namazını cemaatle kılmak da onun Raşid halifelerinden birinin sünnetidir. Uygulamasıdır. Ayrıca Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh zamanında bütün Müslümanlar bunun üzerinde görüş birliği, icma oluşturmuşlardır. Bidat haseneye diğer bir örnek de yani bu tabiri kullanıldığı diğer bir örnek de Cuma ezanı için okunan ilk ezandır. Cuma namazı için okunan ilk ezandır. Bu da insanların buna duyduğu ihtiyaç üzerine Osman radıyallahu anh tarafından ilave edilmiştir. Ali radıyallahu anh de bunu kendi döneminde kabul etmiş ve bütün Müslümanlar bunu uygulamışlardır. İbn Ömer radıyallahu anh'a bu ezan için bidat demiştir. Anlaşılan onun burada bidat ile kastettiği şey babasının yani Ömer radıyallahu anh'ın teravih namazı için söylemek istediği şey olsa gerekir. Kur'an'da bulunan Kur'an-ı Kerim'in tek bir kitap haline getirilmesi yine diğer bir örnek. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bu konuda duraksamış. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi siz nasıl yaparsınız demişti. Ancak daha sonra bunun Müslümanların yararına bir iş olduğunu o da kabul etti ve Kur'an-ı Kerim'in toplanmasına muvafakat gösterdi. Zaten daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin yazılmasına emir buyurmuştu. Dolayısıyla ayrı ayrı yerlerde yazılı olmak ile bir yerde yazılı olmak arasında hiçbir fark görülmemesi gerekir. Hatta hepsinin bir araya getirilmesi çok daha yararlı olmuştur. Yine Osman radıyallahu anh'ın bütün Müslümanları bir tek Kur'an-ı Kerim nüshası üzere, mushaf üzere toplaması ve ümmetin tefrikaya düşmesi endişesiyle bir nüsha dışında kalanların yok edilmesi de yine bu yönde bir örnektir. Osman radıyallahu anh'ın bu uygulamasını Ali radıyallahu anh ve sahabenin çoğunluğu güzel bulmuştur. Bu da ümmetin maslahatına olmuştur. Hatta bu uygulama maslahatın ta kendisidir. Zekatı vermeyenlere karşı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın savaş açması yine böyledir. Ömer radıyallahu anh ve diğer bazı sahabe bu konuda duraksamış ancak Ebu Bekir radıyallahu anh yaptığı işin dinde dayandığı temeli onlara gösterince diğerleri de onun görüşüne katılmışlardı. Bir diğer konu da kıssalar anlatarak ders yapmaktır. Daha önce Kudayf bin Haris Az önce Ahmet bin Hanbel'in rivayet olarak nakletmiştik Hudayf bin Haris'in sözünü. Hasan-ı Basri şöyle der: belli vakitlerde ders yapmak bidattır ama ne güzel bidattır. Bu derslerde nice kabul görmüş dualar, nice giderilmiş hacetler, nice istifade etmiş kardeşler var diyor. Bu derslerin toplum tarafından belli zamanlarda yapılması onları endişeye sevk ederek bunun bidat olduğu sonucuna götürmüş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma ve bayram hutbeleri dışında böylesine düzenli olarak belli vakitlere hasredilmiş ders ve vaazları yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra nasihatlerde bulunurdu. Yahut nasihat verme gereğine inandığı bir hadise gerçekleştiği zamanlarda buna başvururdu. Sonra sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamasından farklı olarak sohbet ve nasihat için belli vakitler tayin ettiler. Nitekim İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın arkadaşlarına, dostlarına her perşembe günü dersler yaptığı az önce zikretmiştik. Sahih-i Buhari'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği de naklediliyor: İnsanlara her cuma günü bir defa vaaz ve nasihatte bulun. Bunu kabul etmezsen iki defa yap. Daha fazla yapmak istersen üçe çıkar ama insanları bıktırma diyor. Evet. İmam Ahmed'in müsnedinde Ayşe radıyallahu anha validemizden yapılan bir rivayette onu da Medine'de bulunan kıssacı ve nasihat ehline buna benzer bir tavsiyede bulunduğu nakledilmiştir. Yine onun Ubeyd bin Umeyr'e şöyle dediği nakledilmiştir: İnsanlara bir gün ders yap, bir günde onları rahat bırak, onları bıktırma. Gün aşırı diyor yani. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma da kıssacılara her üç günde bir defa kıssa anlatmalarını emretmiştir. Yine rivayet edildiğine göre kısaca şöyle demiştir o: İnsanların biraz dinlenmesine izin ver, onlara ağır yük yükleme. Cumartesi ve çarşamba günleri kıssa anlatmayı bırak. Hafız Ebu Nuay Hilyetül Evliya isimli eserinde isnadıyla İbrahim bin Cüneyt'ten Harmele bin Yahya'nın şöyle dediğini nakleder: İmam Şafii'nin, Allah rahmet eylesin, şöyle söylediğini işittim: bidat iki çeşittir. Övgüye değer olan bidat, yani bidat-ı mahmude, ve yerilen bidat, bidat-ı mezmume. Sünnete uygun olan bidat, övgüye değer olan, sünnete aykırı olan yerilen bidattir. İmam Şafii tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın bu ne güzel bir bidat oldu sözünü kullanması gibi lügat manasında kullanıyor bunu. İstilahi manada hiçbir zaman bidata mahmude veya hasene denilemez. Evet. Yerilen bidat kendisi için, İmam Şafii'nin burada söylediği sözde, dinde temel oluşturacak bir asıl bulunmayan bidattir. Dinde mutlak anlamda bidat denilince bidatın bu kısmı kastedilir. Övgüye değer olan bidat ise sünnete uygun olandır. Yani kendisi için sünnette temel oluşturacak bir asıl bulunan bidattir. Bu ise sünnete uygun olması sebebiyle dini anlamda değil, sözlük anlamında bidattir. İmam Şafii'nin, Allah rahmet eylesin, bu sözü açıklayan bir başka sözü daha var. Yani kendisinin bu sözüyle, az önce okuduğumuz bu sözüyle neyi kastettiğini diğer bir rivayet şu şekilde açıklıyor: yenilikler iki kısımdır. Kitap, sünnet, eser ve icmaya aykırı olarak ortaya çıkmış olan yenilikler, bidatın bu kısmı sapıklıktır. Bu sayılanlardan herhangi birine aykırı olmadan hayır yolunda yapılan yeniliklere gelince bu tür yenilikler yerilen kısma girmez. Yani bidat yenilik anlamında kullanılıyor. Daha sonra pek çok hadise cereyan etmiştir. Bunlar hakkında alimler bunların sünnette aslı var mı yoksa yok mu, birer bidat mı olduğu hususunda bazı hususlarda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bunlardan birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin yazılması konusudur. Ömer radıyallahu anh ve sahabenin bir kısmı buna karşı çıkarken çoğunluk yazılmasına ruhsat vermiştir. Buna delil olarak da hadislerin yazılmasına mutlak olarak ruhsat veren hadisleri göstermişlerdir. Diğer bir konuda Kur'an-ı Kerim ve hadislerin tefsir edilmesi meselesidir. Alimlerden bir kısmı bunu kerih görürken büyük çoğunluk buna ruhsat vermiştir. Helal, haram ve benzeri konulardaki görüşlerin yazılması, muamelat ve kalbin amelleri hakkında sahabe ve tabiinden nakledilmeyen şeylerin yazılması meselesi de bunlardan biridir. İmam Ahmed bunların çoğunu kerih görürdü, mekruh görürdü. Selefi Salihinin yaşadığı zaman ile günümüz arasında çok uzun bir zaman dilimi geçmiş olduğunda Seleften nakledilen ilimlerin yazıyla kayda geçirilmesi bir zorunluluktur, bir mecburiyettir. Böylece onların zamanında hangi ilimlerin mevcut olduğunu, nelerin sonradan ortaya çıkmış olduğunu da bu şekilde anlamış oluruz. Bunun sayesinde nelerin sünnet ve nelerin bidat olduğu anlaşılır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bugün siz fıtrat üzere bulunuyorsunuz. İleride sizler de başkaları da yeni şeyler ihtisas edecekler. Bir yenilik gördüğünüz zaman üzerinize düşen şey ilk önceki hidayete sarılmanızdır. Yani sahabenin yoluna sarılmanızdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh Raşid Halifeler devrinde söylüyor bunu. İbn-i Mehdi İmam Malik'in şöyle dediğini naklediyor. Hevaya dayanan bu tür görüşler, yani sonradan çıkan görüşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer ve Osman radıyallahu anh'ın dönemlerinde yoktur. İmam Malik, hevaya dayalı sözlerle, inançla ilgili olarak ortaya çıkmış hariciler, rafiziler, mürce gibi fırkaları kastediyorum bu sözüyle. Bunlardan bazıları Müslümanları tekfir ederek kanlarını ve mallarını mübah sayıyordu. Bir kısmı bazı Müslümanların cehennemde ebedi kalacağını söylüyordu. Bazıları ise ümmetin önderi ve önemli şahsiyetlerini fasıklıkla itham etmekteydi. Bazıları da bunun tam tersine iddialar ileri sürerek tevhid ehli olduktan sonra günah ve isyanların insana hiçbir zarar vermeyeceğini veya bunların cehenneme girmeyeceğini ileri sürüyordu. Mürciye fırkasını kastediyor burada. Bunlar içinde en çetin olanı Allah Teala'nın fiilleri kaza ve kaderi hakkında söylenmiş olan sözlerdir. Bazıları kaza ve kaderi inkar etmiş, bu davranışlarıyla da Allah'ı zulmetmekten tenzih ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Bundan daha ağır olanı ise Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında söylenen sözlerdir. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sahabe ve onlara en güzel şekilde uymuş olanlar bu konuda hiçbir söz söylememişlerdir, yorum yapmamışlardır. Bir kesim kitap ve sünnette vardı olan pek çok sıfat ve fiilleri reddetmiş, bunu da güya Allah Teala'yı tenzih için aklın bir gereği olarak yaptıklarını ileri sürmüşlerdir. Aynı Allah'ın elinden kasıt kudret elidir demeleri gibi. Allah'ın işte dünya semasından nüzulünden kasıt rahmetinin nüzulü demeleri gibi. Bu ya Allah'ı daha fazla tenzih ettiklerini zannediyorlar. Bunların öncekileri de Kur'an mahluktur diyorlardı. Allah'ı kelam sıfatında tenzih etmek için haşa. Reddettikleri sıfatların kabul edilmesi halinde Allah Teala'nın mahlukatın sahip olduğu sıfatlara sahip olduğu sonucunun çıkacağını iddia etmişlerdir. Oysa bu sıfatların reddi ve kabul hakkında bu ümmetin ilk nesilleri hiçbir şey söylememişlerdir. Sahabe ve tabi nasrından sonra yine bu ümmet içinde ortaya çıkan hususlardan biri de sırf reye, şahsi görüşe dayalı olarak helal ve haram konusunda söz söylemektir. Bir de buna içtihat diyorlar. Şahsi görüş belirtmeye içtihat diyorlar. İçtihat bu değildir. İçtihat Allah'ın kitabındaki ve Resulün sünnetindeki helal mi haram mı hüküm neyse onu bulmak için azami gayret göstermektir. İçtihat budur. Yeni bir görüş ortaya koymak değildir içtihat hiçbir zaman. Bu kimseler sünnetle gelen pek çok şeyi akla ve akla dayanan kıyaslara aykırı gördükleri gerekçesiyle reddetmişlerdir. Sonradan ortaya çıkan bir diğer husus, hakikat adına keşif ve zevk ile söylenmiş sözlerdir. Bu kimseler hakikat ile şeriatın birbirine zıt olduğunu, muhabbetle birlikte tek başına marifetin yeterli olacağını ileri sürerler. İddialarına göre amellere bir ihtiyaç yoktur. Hatta bunlar kişi için bir perdedir. Şeriat sadece sıradan halk için gereklidir. Hatta çok duymuşsunuzdur. Oklar uymayın. İşte kabuktur, tarikat, yani şeriat bir cevizdir, din bir cevizdir, şeriat onun kabuğudur, tarikat onun özüdür diyorlar. Bundan ne çıkaracaksın biraz düşündüğün zaman? Kabuğu kırmadıkça özüne ulaşamazsın. Şeriatı boynundan atmadıkça o öze kavuşamazsın. Aslında hakikat bu, yani söyledikleri söz doğru aslında. Tasavvufta yol almak istiyorsan ilk önce bir şeriatı omuzunun arkasına atman lazım. Böyle bir yanlış bir söz ile gerçek hakikatlerini anlatıyorlar. Türlü türlü sözler. Hatta bu tayfe Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatlar hakkında da buna benzer sözler söylemişlerdir. Vahdedi vücut o hakkında en çirkin itikatları sufilerde bulursunuz. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları konusunda hulul, ittihad, her ne kadar bunu dile getirmeseler de vahdedi vücut dedikleri şey farklı bir şey değil. Onların bu sözlerinin kesin olarak yanlış olduğu kitap, sünnet ve ümmetin selefinin icmaıyla rahatlıkla anlaşılabilir. Allah Azze ve Celle dilediğini doğruyla iletir. Evet, bugünlük burada bırakalım inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.